Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programımızı açıyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, yabancı diplomatların ve onların yakınlarının hatıraları her zaman çok ilginç olmuştur. Bulundukları yerle ilgili bilgiler verirler, oranın kültürü, tarihi hakkında başka yerlerde bulunmayan enteresan bilgiler verirler. Hele bu bilgiler bir yabancının bakış açısından olunca daha çok alaka çeker. Osmanlı Devleti'nin klasik devrinde de böyle yabancı elçilerin, diplomatların veya onların yakınlarının veya seyyahların Osmanlı Devleti ile alakalı enteresan seyahatnameleri, hatıratları vardır. François Savary de Brew 16. asır sonlarında bir diplomatın yakını olarak Türkiye'de bulunmuş. Onun hatıratı çok enteresan. Çünkü Paris'te basılmış olan hatıratın ismi şu: Osmanlı sultanlarının hakimiyetini yıkmak ve yerle bir etmenin en güvenilir yolları üzerinde kısa bir anlatım. Kitabın ismi bu. Ve ön sözünde şöyle yazıyor. Krala takdim etmiş: "Babanız Büyük Henry'ye hizmet etmek üzere Büyük Türk'ün, yani padişahın kapısında, yani İstanbul'da geçirdiğim 22 yıl müddetince imparatorluğunun kudretinin ne olduğunu ve Hristiyan hükümdarlarının onu zayıflatmak ve yıkmak için ne vasıtalar kullanabileceklerini araştırmaya ve öğrenmeye hususi bir gayret sarf ettim. Ve bu konuda majestelerine takdim ettim, bu kitapçığı hazırladım," diyor. Ön sözünde de Haşmet Mahap: "Size takdim ettiğim bu raporda İfade edilen maksatlar Allah beni nezdine çekmeden önce gerçekleştirilebilirse çok mutlu olacağım. Böylelikle dinime ve majestelerine hizmet etmiş olacağım," diyor. Kim bu de Brew? De Brew, Seigneur de Brew, 1584'te Fransa elçisi olan akrabasından Seigneur de Lancosme ile beraber İstanbul'a gelmiş. O zaman 24 yaşında. Avrupa'da bir yandan ülkeler arasında savaşlar var. En kızıştığı zaman İspanya, İngiltere arası veya Fransa ile Almanya arasındaki savaşların en kızıştığı zamanlar. Bir taraftan da din çekişmeleri var. Katoliklerle Protestanlar birbirine boğazlıyor. İşte böyle bir devirde Osmanlı Devleti dünya politikasında çok müessir bir rol oynuyordu. Bütün Avrupa'nın devletleri onun desteğini temin etmek arayışında idiler. Bu arada ülkelerin iç ve dış amillere göre dostluklar ve cepheler değiştirdikleri görülüyor. Bir gün Büyük Türk'ün oğlunun vaftiz babası denecek şekilde yerilen, kötülenen Fransız kralının diğer bir gün Türk mağlubiyetinin kutlanması için çanlar çalınıp dua edilmesini emrettiği görülebiliyordu. Dolayısıyla sultanın kapısında kabiliyetli temsilcilere ihtiyaç vardı. 1589 yılında Sultan 3. Murat devrinde Henry Fransa'da kral olunca Divan Humayun önce biraz böyle çekingen davrandı. Yeni kralın ne gibi dengeler getireceğinde şüpheler vardı. Bunda elçi Lancosme'un da tesiri bulunduğu ve divanı kendi kralı aleyhinde körüklediği anlaşılıyor. Az sonra Lancosme'un yedi kuleyi boyladığını ve de Brew'sin onun yerini aldığını görüyoruz. İşte de Brew onun yerine geçmiştir. Fransız kaynakları bunun genç diplomatın arzusu üzerine yapıldığını söylüyorlar. De Brew kısa zamanda divanın tutmadığı Fransa kralı 4. Henry ile Padişah Sultan 3. Murad'ın arasını bulmayı becerdi. Bu sayede 1593'te kralından elçi unvanını aldı. 1597'de Sultan 3. Mehmed'in Eğri seferine katıldı. 1604'te Sultan 1. Ahmet ile kapitülasyonları yenileyen anlaşmayı imzaladı. 1606 yılında İstanbul'daki vazifesi sona erdi. Dönüş yolunda Osmanlı Devleti'nin Akdeniz eyaletlerini dolaştı. 1608'de Roma'ya elçi oldu. Değişik vazifeler yaptıktan sonra 1628 tarihinde Paris'te öldü. De Brew'in bu zengin tecrübelerini ihtiva eden iki raporu kendisi daha hayattayken kitap halinde yayınlanmıştır değerli dinleyiciler. İşte Osmanlı sultanlarının hakimiyetini yıkmak ve yerle bir etmenin en güvenilir yolları adlı kitabı 1615 yılında Paris'te neşredilmiştir. Diğer kitabı ise asırlarca takip ettiği denge politikasının özünü isminde taşıyor. Kralın büyük sultanla birliği ve bunun Hristiyanlığa temin ettiği faydalar. Kitabın adı bu. Değerli dinleyiciler, takdim etmek istediğimiz hatıralar Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü anlatmakla başlıyor. Venedik'in ancak sultanın canı çektiği müddetçe yaşayabileceğini ve istediği anda yok edilebileceğini ifade ediyor. Osmanlı Devleti'nin bütün komşularıyla olan siyasi münasebetlerini uzun uzadıya izah ettikten sonra Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü şöyle anlatıyor. Belgrad'dan diğer ucu olan Arabistan'a günde 50 kilometre aşan bir atlının ancak 3 ayda zor ulaşabileceği nispette büyüktür diyor. Döbirev Osmanlı Devleti'nin Avrupa ölçüsüyle 45 kral naipliği ihtiva eden büyüklükte olduğunu söylüyor. Visrua. Fransızlar eyalet valilerine Visrua kral naibi diyorlar. Her biri bir vekil. Nitekim Mısır 19. asır başlarında nim müstakil yani otonomiyi kazandığı zaman muhtariyet Mısır valisine de Visrua manasına Hediv adı verilmişti. O da enteresan. İşte 45 kral naipliği var diyor Osmanlı Devleti'nde. Eyalet var. Ve bunun her yeni ülke fethedildiğinde Osmanlı sultanlarının oralarda hayran olunacak bir düzen kurma alışkanlıklarından ileri geldiğini söylüyor. Yenilen prensin, kilisenin ve savaşta ölenlerin veya kaçanların mallarına el koyarlar. Osmanlı kanunları ve gelenekleri altında yaşamayı kabul eden halkı ise mallarını kullanmak ve dinlerini tatbikte serbest bırakırlar diyor. Evet, Osmanlı hukukunda bir yer fethedildiği zaman oranın halkı ister çeker giderler, ister orada Osmanlı hakimiyetini kabul ederek yaşarlar. Bu takdirde malları kendilerine verilir, topraklarını ekerler, biçerler, sanatlarına devam ederler, canları, malları ve dinleri teminat altındadır. İşte buna dikkat çekiyor Döbirev. Döbirev, Osmanlı Devleti'nin kuvvetinin Sicilya'yı istediği anda alıvermeye kafi olduğunu, Sultan 3. Mehmet'in 1596 yılında Eğri Seferi sonunda Viyana'yı da almak fırsatını kaçırdığını söylüyor. Döbirev, bu büyüklük ve güçte devletin mali sistemi ve ordu düzeninin rolü üzerinde duruyor. Bilhassa devşirme Hristiyan çocuklarından müteşekkil Yeniçerilerin devlete bağlılıklarını vurguluyor. Diyor ki, İslam inancı ve gelenekleriyle yetiştirilen Hristiyan çocukları akrabalarından nefret ederler. Onlardan asla bahsetmezler. Kendilerine koruyucu ve baba olarak yalnız sultanı sayar ve sadece ona bağlılık gösterirler. Kendilerine Allah'ın hizmetkarı adını verirler. Müslüman inancına son derece bağlıdırlar diyor. Fransız elçisi Döbirev, Osmanlı Devleti'nin gücünde köylere kadar düzenlenmiş bir idare ve katılma nizamının rolünü ısrarla ifade ediyor. Bu devleti yıkmak kolay değildir. Çünkü emri altında yaşayan ve barış kadar savaşta da hizmet eden büyük sayıdaki savaşçılarından başka, silah taşıyabilen herkes, imanlarının ve huzurlarının düşmanı olanların gayretlerine karşı direnmek mecburiyetindedirler. Ne Avrupa'da ne de dünyanın başka bir yerinde bildiğimiz başka bir hükümdar yoktur ki Osmanlı hükümdarınınki kadar büyük bir donanma yapabilmek imkanlarına sahip olsun. Karadeniz bölgesindeki bazı köy ve kasabalardan bir kısmı savaş gemileri için gereken ağaçları keser. Başkaları çivi yapar. Başkaları ağaçları düzeltir. Başkaları yelkenler ve halatlar için yün eğirirler. Bununla vazifelidirler. Ve nihayet gemi inşaını bilen marangozları vardır. Böylece eli keseye atmadan gemi yapılır. Bu halk kendilerinden her istendiğinde bu vazifeleri yerine getirir. Buna karşılık vergi ödemezler ve çocukları da devşirme alınmaz. Bu suretle bizde her biri 8-10 bin ekü tutacak bir savaş gemisi sultana ancak 1000 veya 2000 eküye mal olur, diyor. Kürekçilerin de tüm ülkeden nasıl toplandığını anlattıktan sonra diyor ki, bu düzen öyledir ki 2 aydan daha bir kısa bir müddet zarfında 300 ya da 400 kadırgayı silahlandıracak savaşçıyı padişah toplayabilir. Fransız elçisi de Brev, ülkenin bolluk içinde olmasına mukabil Türklerin kanaatkar olduklarını ve gemilerini şarap ve benzeri gereksiz şeylerle doldurmadıklarını söyledikten sonra şöyle diyor. Umumiyetle İstanbul limanında bizim ahırlarımızda görülen atlar sayısınca demirli kadırga görülür. Sultan her donanma donatmaya karar verdiğinde 2 yıldan daha kısa bir müddet zarfında 300 kadırgayı silahlandırabilir. Kara ordusunun gücünü de ilave ediyor. Sultanın süvarisi daha fazla olmak üzere her birinde 250 bin kişi bulunan 2 veya 3 ordu kurabileceği muhakkaktır. Eğer savaş sanatını bizim kadar bilebilseler, güçleri ve cesaretlerine göre yenilmez olurlardı, diyor. Onları cesur yapan dinleri ve vatanları için savaşta ölenlerin şehit sayılıp, geçmiş günahları sorulmadan cennete gidecekleri inancıdır, diyor. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Brev, Osmanlı ordusunun bu büyük gücünü ve düzenini alt etmenin yollarını da kitabında belirtiyor. Osmanlı düzenindeki yozlaşmanın başladığı bir devir bu. Bunun sebepleri üzerindeki görüşlerini de bildiriyor. Bunları sonraya bırakalım ve Osmanlı devletini ve Osmanlı gücünü, Osmanlı düzenini alt etmenin yolları nedir? De Brev ne gibi tekliflerde bulunuyor kralına, onun üzerinde duralım. Öncelikle diyor ki, bütün Avrupa'nın katkısıyla 380 kadırga, 6 kalyon ve 200 taşıma gemilik bir donanma kurulmalıdır, diyor. Donanma Arnavutluk, Mora, Ege adaları kıyılarını vurmalı, oralardaki Hristiyanların ayaklanmasına yardımcı olmalıdır. Ayrıca Türkleri Çanakkale'den çıkmaya zorlamalıdır. Bu zor bir şey de değildir. Çünkü Türk'ün gururu o hale gelmiştir ki Hristiyanlığın bütün gücünün kendisine zarar vermeye yetmeyeceğine inanmaktadır. Böylece Çanakkale ele geçirilmelidir, diyor. Sonra donanma muvaffakiyete ulaşır ulaşmaz kara ordular Edirne'ye saldırmalıdır. Bay Delano kitabında Osmanlılara saldırması gereken asker sayısını belirtiyor. Bana kalırsa en az 2 misli gereklidir, diyor. Böylece İstanbul'a Mısır'dan gelen yiyecek durdurulduğu gibi Polonya kralı da Tuna'dan gelen yiyeceği durduracaktır, diyor. Sonra muvaffakiyet için yerli Ortodoks Hristiyanların ayaklanması şarttır. Bunlar kendilerine Roma usulünü, yani Katolikliği uygulamamızdan, buna zorlamamızdan korkmaktadırlar. Bu konuda onlara teminat vermeli. Onlar gibi haç çıkarmalı, ordumuzun önünde onların papazlarını yürütmelidir. Esir Yeniçerilere de Hristiyan dönmesi oldukları için kötü davranmamalı, aksine iyi davranmalıdır. Sonra ne diyor? Anadolu içindeki Rumlar, Ermeniler, Lübnan'daki Maroniler ile İranlılar ve Dürzileri de Türklere karşı ayaklandırmalıdır. Eğer bütün Avrupa noksansız katılmazsa ve bu şartlar aynen tahakkuk edilecek olmazsa, Türkiye alt etmek imkansızdır ve böyle bir işe girişilmemelidir, diyor Fransız elçisi De Birev. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi De Birev raporunun Osmanlı düzeninin yozlaşması konusundaki açıklamalarına rastlanıyor. Enteresan bu. 17. asrın başlarında Osmanlı Devleti'ni kurtarmanın yollarını gösteren meşhur Koçi Bey layihası var. Padişaha arz edilmiş, bu Sultan Murad'a arz edilmiş. Buna benziyor bu De Birev'in raporu. Yine Sultan 3. Osman'a takdim edilen Kitab-ı Müstetap da bu konudadır. Osmanlı Devleti'nde yozlaşan ve zaafa uğrayan hususları padişaha sistematik olarak bu raporlar takdim edilmiştir. Diyor ki De Birev raporunda, Osmanlı Devleti'nin, diyor, zaafa düşmesinin sebepleri şunlardır. Bir kere padişahın ordunun başında sefere gitmekten vazgeçmesidir, diyor. Evet, padişahlar Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ordunun başına sefere gitmemiştir, doğru. Fakat değerli dinleyiciler, yeri gelmişken açıklayalım ki bu padişahların zaafından kaynaklanmamaktadır. Çünkü artık savaşlar meydan muharebelerinden ziyade uzun süreli teknik harplere dönüşmüştür. Çünkü ateşli silahlar oldukça gelişmiştir. Bu sebeple ordunun başında teknik bilgilere sahip kimselerin bulunması icap etmektedir. Bu sebeple sadece Osmanlı padişahları değil, diğer Avrupa kralları da umumiyetle ordunun başında sefere gitmemişler. Yerine mesleği askerlik olan, teknik bilgilere sahip donanımlı bir kişiyi görevlendirmişlerdir. Ve Osmanlı Devleti'nde de uygulama bu şekilde olmuştur. Fakat zaman zaman ihtiyaç duyuldukça Osmanlı padişahlarının hemen hepsi sefere çıkmışlardır. Bir başka sebep, De Birev'in Osmanlı Devleti'nin zaafa uğramasındaki başka bir sebep, Sultan 3. Murat devrinden beri devlet memurluklarının, hatta kadılıkların verilmesinde rüşvet alınması ve Osmanlı kanunlarına uyulmaması, diyor. Şimdi yeri gelmişken bu konuda da bir şeyler söyleyelim değerli dinleyiciler. Klasik devirde dünyanın her tarafında yüksek devlet memurlukları verilirken bunun karşılığında o devlet memuru kendisine bu vazifeyi veren padişaha veya Avrupa'da ise krala bir hediye verir. Bu hediyenin adına Osmanlı'da peşkeş adı veriliyor. Fakat sonradan o tabir malum başka bir mana kazanmıştır. Yani sadece Türkiye'de değil, Fransa'da da, Avusturya'da da, İngiltere'de de hakimlikler ve diğer memurluklar verildiği zaman mutlaka bu görevi alan memur bunun karşılığında hükümdara bir hediye, ama bu büyük bir hediye vermektedir. Bu hediye devlet hazinesine alınmaktadır. Padişahın veya kralın kendisine değil. Daha sonra o devlet memurunun kendisine bir takım devlet gelirleri tahsis edilecektir. Ve bu devlet gelirleri de az değildir. Onun için bundan dolayı devlet memuru zarara uğramamaktadır. Kaldı ki devlet memurluğunun verildiği kimse o işe ehil olan bir kimsedir. Ehil olmayan bir kimse zaten o memuriyete tayin edilemez. Onun için bunun karşılığında bir şey ödemesinin de aslında bir mahzuru yoktur. Bir başka sebep De Birev'in dikkati çektiği, paraya el koymak için sebepsiz azil öldürme ve bunun neticesinde de post kavgası için kötüleme ve ihbar yarışının artmasıdır, diyor. Evet, Osmanlı Devleti'nde müsadere cezası vardı. Yani muayyen bazı suçlarda kara borsacılık, kalpazanlık gibi suç eşyasına el konuldu. Bunun dışında Osmanlı Devlet adamlarından, yüksek devlet adamlarından ölenlerin mallarına devlet hazinesi tarafından el konurdu. Niçin? Bunlar devletin hesabına savaşlarda elde edilmiş köleler olduğu için, köle de öldüğü zaman mirasçısı devlet olduğu için bunların mirası zaten devlete dönecektir. Dolayısıyla öldükten sonra bunların mallarının zapt edilmesini bu inceliği bilmeyenler müsadere olarak, el koyma olarak görmüştür. Ve Bundan dolayı Osmanlı hükümetini suçlamışlardır. Halbuki işin esası budur. Bu mallar zaten devlete aittir. İşte buna bir an önce kavuşmak için vezirlerin azledilmesi, öldürülmesi, bunlar biraz abartılı ifadeler. Osmanlı Devleti'nde azledilen ve öldürülen vezirler olmuştur ama bunların hepsinin belli bir sebeple azledildiğini tarih kitapları yazmaktadır. Post kavgası için kötüleme ve ihbar dünyanın her yerinde ve her zaman elbette ki insanlardan beklenen davranışlardır. Osmanlı düzeninin yozlaşması hakkında Fransız elçisi de Birem'in gösterdiği sebeplerden bir tanesi de şu. Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar padişah kızları veya kız kardeşleri serhat valileriyle evlenirlerdi. Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren padişah kızları ve kız kardeşleri serhat valileriyle evlendirilmek yerine İstanbul'da kalıyorlar. İstanbul'daki devlet adamlarıyla evleniyorlar ve bunlar yüksek memuriyetlerin dağıtılmasını etkiliyorlar. Bu biraz abartılı bir ifade. Evet, padişahların kızları ve kız kardeşleri devlet işlerinde söz sahibi midir? Hayır, Osmanlı Devleti'nde böyle bir şey söz konusu değil. İkincisi, Kanuni Sultan Süleyman devrinden önce de Osmanlı padişahlarının kızları ve kız kardeşlerinden İstanbul'da kalanlar, İstanbul'daki devlet adamlarıyla evlenenler çoktur. Yani padişah kızını veya kız kardeşini serhat valileriyle evlendirilmeleri abes görülmüş. Fakat Kanuni Sultan Süleyman devrinden sonra da yine valilerle evlenen ve kocasıyla beraber bulunduğu vilayete giden padişah kızları ve kız kardeşleri de olmuştur. Yani de Birem'in bu sebebi de biraz abartılı geliyor. Fransız elçisi de Birem'in Osmanlı Devleti'nin düzeninin yozlaşmasının sebepleriyle alakalı bir başka sebep de padişah yakınlarının kaidelere aykırı olarak belli kademelerden geçmeden rütbe sahibi olmaya başlamaları, onların korkusundan da iyilerin sorumlu vazifelerden kaçmalarıdır diyor. Bu mümkün olabilir. Elbette ki yüksek görevlilerin yakın çevresi bu yakınlığı kullanarak bir takım yüksek mevkilere gelebilirler. Yalnız şöyle bir düzen var. Padişah yakını denilenler, yani padişahın yanında yetişmiş Enderun ağaları veya onun yakınlarıdır. Bunlar içinde tabii liyakati olanların belli bir takım kademeleri geçmeden yükseltilmeleri gayet tabidir. Bunun dışında Osmanlılarda bir de mücerret payeler vardır. Yani fiili olmayan görevler, protokol görevleri vardır. Daha doğrusu fahri payeler, fahri görevler vardır. Padişah yakınlarının taltifi veya onların teşviki için bu gibi görevler verilebilir. Fakat bunlar etkin, müessir vazifeler değildir. Bu sebeple de Birem'in bu sebebini de biraz sati olduğunu düşünüyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı düzeninin yozlaşması üzerine Fransız elçisi de Birem'in hatıralarında ileri sürdüğü sebeplerden bir tanesi de devşirme sisteminin bozulması, menfaat için Türklerin ve Müslümanların alınması, sipahi ve yeniçerilerin itaatten çıkması, harbe katılmamaları veriliyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde yerli halkın çocuklarından zekasıyla, dış görünüşüyle mütemayiz olanlar, kendini gösterenler 8-10 yaşından itibaren saraya alınırlar. Bunlar belli bir tahsil ve terbiyeden geçtikten sonra ya kapı kulu askeri olur, yani yeniçeri veya sipahi olur, yahut saray okulu olan Enderun'u alınarak devlet adamı olarak yetişirlerdi. Osmanlı Devleti'nde asırlar boyunca nice devlet adamları ve askerler bu devşirmelerden olmuştur. Bu devşirmeler daha ziyade Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim vatandaşlarından alınırdı. Zamanla Türklerden ve Müslümanlardan da alındığını biliyoruz. Fakat bunun sebebi daha ziyade gayrimüslimlerden alınan çocukların kifayet etmemesidir, ihtiyaç fazlalığıdır. Fakat de Birem'in şu tespiti doğru, sipahilerin ve yeniçerilerin itaatten çıkmaları ve savaşa katılmamaları, bu doğru. Zamanla bu ordu o kadar güçlenmiş ki devlet içinde devlet olmuş ve bir takım suistimallere kalkışmışlar. İtaat etmemeye ve savaşa katılmamaya başlamışlar. Yani Osmanlı Devleti'nin zaafa düşmesinin sebeplerinden bir tanesi gerçekten Kapıkulu askerlerinin de zaafa düşmeleriyle doğru orantılıdır. Kitapta ayrıca yukarıdan başlayan bozukluğun kaçınılmaz olarak reayanın yani halkın, devlet memuru olmayan halkın emniyet, çalışma ve vergi ödeme imkanlarını azalttığını, reayayı başka yollara, mesela yasak olduğu halde silah taşımaya, çiftini çubuğunu bırakıp başka yere göç etmeye, yeniçeri veya sipahi olma yollarını aramaya yönelttiğini söylüyor. Bu da doğru. Hakikaten cemiyet hayatındaki nizamsızlıklar, bozukluklar, Anadolu halkını, Rumeli halkını da intizamını bozmuş. Bu da devlete menfi zarar vermiştir. Nitekim Celali isyanları ve İran ajanlarının Anadolu'da yürüttükleri faaliyetler sebebiyle Anadolu halkı kaynaşmış. Çoğu çiftini, çubuğunu, köylerini bırakıp şehirlere dolmuş. Şehirlerde emniyet ortadan kalkmış. Çiftini, çubuğunu bırakan bu insanlar elbette ki gayrimeşru yollardan maişetini temin etmeye başlamış. Bu da Osmanlı sosyal nizamını esaslı ölçüde bozmuştur. Buna bağlı olarak vergi toplamak, buna bağlı olarak asker temini de hayli azalmış. Topraklar ekilip biçilemediği için memleket istihsali üretimi düşmüş. Bu da belli zamanlarda kıtlığa, Osmanlı maliyesinin zarara uğramasına, paranın değer kaybetmesine yol açmıştır. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Brevin hatıralarında vasıtalı olarak Fransa'nın yapısına ve durumuna da atıflar var. Fransa'nın ancak milli bir yapıyı benimseyerek merkeziyetçiliğe yöneldiğini söylüyor. Buna mukabil Osmanlı Devleti'nin çok milletli ve çok dinli yapısını merkeziyetçilikle bağdaştırıp sürdürmeye çalışması de Brevi gerçekten şaşırtmış. Diyor ki, değişik milletlerden meydana gelen bir kudretli devletin uzun müddet içeride bir çatışma ve savaş olmadan yaşayabilmesi inanılır gibi değildir diyor. Hayret ediyor. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Brevin hatıralarında o devirlerde pek çok rastlanan ve kullanılan bir metot kullanılmış. Türk kendi cemiyeti için açıktan söyleyemediğini Türkleri överek ya da yererek söylemek. Yani kendisi için söyleyemeyeceğini Türkler vasıtasıyla söyletiyor. Fransa ve Avrupa'nın din savaşlarıyla parçalanmış olduğu bir sırada malum bu hatıralar yazılmış. Türkler için diyor ki, bu halkın imanı ve dindarlığı derindir. Şu da bir gerçektir ki ne rahipler sınıfı ne de manastırları vardır. Sadece ibadete yarayacak son derece ihtişamlı mabetleri vardır diyor. Şimdi böyle deyince savaşta dini inançlarının köklülüğü sebebiyle başarılı olduklarını söylüyor. Böyle söyleyince tabii ki Hristiyan din kurumlarına sert bir tenkit var burada. Yani biz rahipler sınıfı manastırları olduğu halde güçsüzüz, yeniliyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Türkler de dindarlar ama galip geliyorlar. Ama açıkça kötülemiyor Avrupa'yı. Dini tatbikler ve dini konulardaki tatbikat ve mezhep farklılıklarının insanlar arası anlaşmazlıkları körüklediğini, birleşmeyi engellediğini vurguluyor. Tabii kendi ülkesini düşünerek vurguluyor. Türkler İranlılara inkarcı derler. İranlılar da onlar için aynı tabiri kullanırlar diyor. Aralarında ibadet bakımından ve inanç bakımından farklar vardır diyor. Yani Türklerle İranlılar yerine aslında Katoliklerle Protestanlar manasına kullanıyor. Açıkça onu söyleyemiyor. Ve diyor ki son olarak dikkatimi çeken bir ifade. Osmanlı kanunları ve Osmanlı gelenekleri altında yaşamayı kabul eden halkın mallarına dokunulmaz ve dinlerini tatbikte serbest bırakırlar diyor. Daha sonra Katolik Avrupa'yı Ortodoks topraklarına girince son derece dikkatli ve saygılı olmaya davet ediyor. Osmanlılar gibi davranmaya davet ediyor. Yani diyor ki siz de ülkenizde Katolikseniz Protestanlara, Protestansanız Katoliklere aynı Osmanlıların Hristiyanlara gösterdiği müsamaha gibi müsamaha gösterin. Yani Osmanlı'dan ders alın diyor. Bu cümleler de dikkate değer cümleler. Değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında 16. asır sonlarında Fransız elçisi olarak İstanbul'da bulunmuş olan François Savary de Birev'in Osmanlı Sultanları Monarşisini yıkmak ve yerle bir etmenin en güvenilir yolları başlıklı sefaretnamesini, hatıralarını ve buradaki dikkate değer noktaları sizleri nakletmeye tahsis ettik. Evet, birebir bir hatıra değil ama hatıralarıyla beraber Osmanlılar hakkındaki tespitleri ve bu konudaki teklifleri enteresan bizdeki layiha yazarlarıyla paralel tespitlerde bulunmuş. O bakımdan enteresan geldi. Bu hatırayla da Hatıralar programına bu haftalık son veriyoruz. Haftaya bir başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.